İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle programımızda Kur'an konusunu konuşacağız. Kur'an nedir sorusunu sormuştuk. Kur'an kendisini nasıl tanımlıyor? Bunlarla ilgili bilgiler almıştık sayın hocamızdan. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akbulut hocamız. Bugün de yine Kur'an nedir sorusunu açacak sorular soracağız ve kendisinden bilgiler alacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bu Kur'an nedir meselesi bizi o kadar ilgilendiriyor ki çünkü Müslümanlar olarak biz tabii ki Kur'an-ı Kerim'i okumayı da çok istiyoruz, okuyoruz da nitekim. Ama şöyle bir soru takılıyor aklımıza. Gerçekten Kur'an'ı hiç okumamış Müslüman var mıdır? Kastettiğim şu, yani Kur'an'ı okuyoruz ama bir kısmımız Arapça metnini hiç bilmiyor. Arapça okumayı bilmiyor. Kendi dilinden, tercümeler yoluyla, meal çeviriler yoluyla okuyor. Bir kısmımız da esas olanın Arapçasından okumak, hatim indirmek ve belli sürelerde, belli sayılarda okumak olduğunu belki öğrendiği için, o şekilde düşündüğü için Türkçesini, kendi dilinde yazılmış olanı, çevirisini hiç okumuyor. Bunlardan hangisi Kur'an okumak veya ikisi de Kur'an okumak mı?
Evet, önemli bir şey bu durum. Şimdi Kur'an okumak deyince neyi anlamamız gerekir? Kur'an okumanın ne demek olduğunu Kur'an'a bakacağız. Kur'an okuyun demek Kur'an literatürüne göre Kur'an'ı anlayın demektir.
Kur'an'ı anlamak.
Tabii. Her kitabı okumanın sonucu anlamaktır. Onu Kur'an ayetleri açık nettir o konuda. Şimdi ama biz Arapça bilmiyoruz ne yapacağız diye bir soru soracağız. Biz de o zaman bu konuda Kur'an'ı tercüme etmiş insanların kitaplarını okumak durumundayız. Yani onlardan Kur'an'ı okuyacağız. Ama şunu da bileceğiz ki her Kur'an'ın Kur'an'ı her tercüme eden her tercüme bir yorumdur. Onun da altını çizmemiz lazım. Ama Kur'an okumak demek Kur'an'ı anlamak demektir. Bu nettir.
O zaman Kur'an'ı Arapçasından okumak bir değer. Bunu kabul ediyoruz. Ama hiç anlamadan okuduğumuz zaman peki Kur'an okumuş oluyor muyuz sorusunun cevabını ben çok net aldım sizden.
Şimdi yani en azından Kur'an'dır, Allah'ın kelamıdır, okuyorum diye bir emek vardır ortada.
Evet.
Ama bu Kur'an'ın söylediği bir okuma değildir.
Değildir.
Değildir ama bir de emek vardır. Onu da yani ilgisini devam ettiriyor. İnşallah onun ne demek istediğini, Cenab-ı Hakk'ın orada ne demek istediğini de anlamak için gayret gösterirsin demek gerekir.
Gerekir. Zaten buradan bir başka soruya gideceğim. Çünkü Kur'an'ın kendisinin özel bir gönderiliş amacı var. Yani genel olarak vahyin, özel olarak da hani Kur'an, biz Kur'an'ı bildiğimiz için öyle konuşuyorum. Bu amaç çerçevesinde konuşacak olursak, yani bu anlamamız ve buna göre bir hayat inşa etmemiz aslında gerekiyor değil mi? Onun için de bu okumaya ihtiyacımız var. Nasıl bir çerçeve çizebiliriz hocam? Genelde vahyin, özelde de Kur'an'ın gönderiliş amacı nedir diye sorsam size.
İnsana doğruyu göstermek. Geçen programda söylemiştik. Rehberlik etmek, doğruyu göstermek, doğrunun ne olduğunu göstermektir. Ve insana yardım etmektir, akla yardım etmektir Kur'an'ın gönderiliş amacı.
Öyle olduğu zaman da bu yardımı alabilmek için ne söylediğini anlamamız gerekiyor.
Eyvallah, araya başkalarının mesela yorumlarda da vardır veya başkalarının söylemleri de vardır. Doğrudan Kur'an'la karşı karşıya gelmek gerekir. Çünkü aksi halde kitaplara iman kavramına anlam veremezsiniz. Bu şu demektir, kim ne söylerse söylesin Allah'ın gönderdiği kitaba uygun olup olmadığına bir de senin bakman gerekir. Unutmayın, Cenab-ı Hak hiçbir kulunu başka bir kulunun emrine vermemiştir. Hiçbir kulunu başka bir kuluna havale etmemiştir. Hiçbir kul diğerinin üzerinde vekil değildir. Kur'an'da her bir kulun hissesi eşittir. Bunu unutmamak lazım.
Ve herkes kendinden sorumludur. Öyle olunca da herhalde bu anlama konusunda da bu sorumluluğu şimdi, yerine getirmek şimdi, gerekiyor.
Şunu çok dikkat etmek lazım bu sorumluluk konusunda. Bir kere dinin temeli olan iman özneldir, bireyseldir. Dini sorumluluk bireyseldir. Yani Kur'an ifadesiyle وَلَا تِزْرُ وَعَزِلَةٌ بِزْرَ اُخْرَى hiç kimsenin günahını kimse yüklenmez. Ahirette hesaba çekilip Allah'a hesap vermek de bireyseldir. Herkes ferden ferde Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Onun için Cenab-ı Hak her bir insanı Cenab-ı Hakk'ın yasaları öyle, her bir insanı orijinal yaratmıştır. Her bir insan orijinaldir, Allah'ın muhatabıdır ve mükelleftir. Yeter ki aklı olsun.
Böyle olunca da tabii yani Kur'an'a gitme konusunda insanların o sorumluluğu hissedip kendilerini motive etmeleri lazım. Ama biraz herhalde gelenekle alakalı mı hocam, bilemiyorum. O motivasyonu zannediyorum zaman zaman kaybediyoruz. Belli şekil şartları koyuyoruz veya bilemiyorum yani Kur'an'la arada bir mesafe var gibi geliyor. İnsanlar, Müslümanlar pek yaklaşamıyorlar gibi geliyor. Ya da birileri anlasın da biz onların anladıklarıyla hareket edelim gibi bir rahatlık mı oluyor insanlarda? Belki bir de rahatsızlıktır kaçış oluyor.
Kaçış demek lazım. Sanki insanlar akıllarını kiraya verdikleri zaman rahat ediyorlar. Öyle bir insanın psikolojik bir yapısı var. Böyle bir kaçış var. Ama gelenek, bizim Müslüman geleneği, evet iyi yanları da var ama bazı yanlarında Kur'an'la aramıza bariyerler oluşturuyor. Yani biz İlk defa Kur'an'ı okuyup son defa Kur'an'ı okuyacak yerde Kur'an'a hiç gitmeden gelenekten Kur'an'ı öğreneceğimiz yolunda bir kanaat geliştirdik. Hatta bazen sen kimsin ki bunu anlıyorsun tarzında bir küçümseme ile de insanlar zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. Gerçekten bu bir onursuzluktur. Bunu Müslüman'a yapmamak lazım. Her bir insan Allah'ın muhatabıdır. Mükelleftir. Onun için Kur'an'ı okuması lazım, anlaması lazım.
Bu Kur'an'ı anlamak konusunda bariyerler oluşuyor diyorsunuz ya, ama ben dikkat ediyorum. Yani herkes Kur'an'ı referans alarak söyleyeceğini. Şimdi bu da ayrıca şaşırtıyor beni. Yani gerçekten bu kadar iyi bilebilir mi insanlar her söylediklerine? Yani Kur'an'da, belki Kur'an'da geçiyor demiyorlar. O kadar ileri gitmeyeyim ama işte sanki böyle kitapta var dedikleri zaman biz de onu Kur'an gibi anlıyoruz ya. O zaman geri çekiliyoruz. Yani insanların böyle bir özelliği var saygısından dolayı. Ha, demek ki Kur'an'da yazıyormuş böyle şeyler diye. Aslında orada da yine aynı mekanizmanın devreye girmesi lazım.
Şimdi herkes okusa sorun yok. Herkes okumuyor. Bazıları okuyup kitapta var deyip ötekiler kitapta var zannediyorlar.
Var zannediyorlar. Buraya bütün dikkat sorun etmek bu lazım. İşte hocam. Evet.
Herkes Kur'an'ı okusa zaten kimsenin sallama imkanı olmaz. Hesap sorarlar.
İşte tam da bunu soruyorum.
Evet. Onun için sık sık vurguladığım şey, herkes muhataptır. Herkes anlaması lazım. Kim ne söylerse söylesin herkes akıl terazisine tartması lazım dediğimiz şey budur.
Yani bu bir bariyerse o zaman insanlar insanlara bu bariyeri kuruyor.
Evet, insanlar kuruyor. Cenab-ı Hak bariyer kurmaz.
Ya o istiyor, bizim Kur'an'la karşılaşmamızı zaten istiyor.
Emrediyor. Onun için elçisine de statüsü olarak elçi statü diyor. Sen ey peygamber, senin statün elçidir. Ne demek elçi? Elçi ve vekil kavramları Kur'an'ı anlamakta çok hayati iki kavramdır. Neden? Çünkü statü belirliyor. Elçi ne demek? Cenab-ı Hak'tan aldığı mesajı olduğu gibi insanlara anlatan aracının adı. Bildiren, olduğu gibi bildirecek.
Bu bir görev.
Görev.
Evet.
İtiraz etme hakkı da yok. Eğer yapmazsa şah damarı kopartılıyor Kur'an ifadesiyle. Görevi bu. Biz şimdi elçi statüsünde olan Allah'ın elçisine, peygamberini biz onun vekiliymiş gibi, arkadaşıymış gibi, algıladığımız zaman sorun çıkıyor.
Hocam o zaman bunu bir anlamam lazım. Yani elçi dediğiniz zaman aslında Allah'ın görevlendirdiği bir bizim içimizden olduğuna göre insan bizim gibi evet. hayatı yaşayan ama aynı zamanda Allah'ın verdiği görevi de yerine getiren bir varlık olarak
bir
algılıyoruz.
İnsan.
Bir insan olarak algılıyoruz. Vekil dediğimizde başka bir yere gitti bu.
Vekil dediğimiz zaman şimdi Kur'an öyle bir kitap gibi peygamberin elçi olduğunu vurgular ama ilave de der vekil değilsin der. O da mesela 70'e yakın ayette elçi olması vurgulanır. 20'yi aşkın ayette de vekil olmadığı vurgulanır. Yani mantıkta bir kural var ya efradını cami ahyarını mani olsun diye. Onun için peygamber Allah adına hareket edemez. Peygamber insanlar adına hareket edemez.
Hocam,
ne yapar? Allah'ın bildirdiğini insana bildirir. İşte sorun da buradan
sorun
çıkıyor.
Sorun da buradan çıkıyor. Çünkü o öyle olmadığı halde, Allah öyle bir görev vermediği halde onu o şekilde...
Hiçbir kuluna vermedi.
Onu diyecektim. O öyle olmadığı halde yani yeryüzünde Allah adına o kadar çok iş yapılıyor ki benim asıl... sizden duymaya çalıştığım şey oydu. Yani bu elçilik ve vekillik arasındaki durum farkını bilmeyen demek ki insanlarız biz. Ve hadsizlik ederek...
Çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de de, bizim geçmiş fıkhımızda da, bugünkü pozitif hukukumuzda da, uluslararası hukukta da elçi ve vekil kavramları aynı anlama gelir. Bir anlam kayması yoktur. Fakat gözden kaçan şudur, biz elçi nedir, vekil nedir, statü nedir diye bir sorgulama yapmıyoruz. Ama peygambere doğrudan verilen statü, geleneğin verdiği statü, vekil statüsü
öyle çıkıyor. Bu
sadece ona da vermedi, bizde siyasi algı da vekil statüsüdür.
Evet.
Siyasi algıda vekil statüsü olması doğaldır. Çünkü her bir insan egemendir, o insan egemenliğini bir temsilcisine devrederek kendisi adına karar vermesini şey yapacak. Yani
bu
onu,
bir doğal süreç
bu,
aslında.
Siyaset bunu zorunlu kılar.
Zorunlu kılar.
Burada bir sorun yok. Fakat bunu dini şeyle karıştırdığınız zaman sorun var.
Sorun orada çıkıyor.
Sorun oradan çıkıyor. Yoksa hayatın akışı içinde çünkü şunu unutmayın. Üç fıtrat dediğim benim. Bir, din. Fıtri bir ihtiyaçtır. İki, ilim. İnsanın ilim üretmesi fıtri bir yeteneğidir. Bütün varlıkların önüne insan ilim üretme yeteneğiyle geçer. Üçüncüsü de siyaset. O da fıtridir. Neden? İnsanlar topluluklar halinde yaşayacak olan varlıklardır. Yani biz her bir insan egemendir ama bu egemenliğini topluluk içinde kullanacak. O zaman herkes... Ne yapacak? Egemenliğini sınırlandırıp birisini kendisine vekil seçecek.
Yani bir düzen ihtiyacı
bir düzen, toplumsal düzen
toplumsal
böyle kurulacak.
Düzen, evet.
Bu siyasi bir ihtiyaçtır. Bu doğrudur. Ama dinde bu ihtiyaç yoktur. Dine bunu koyamazsınız. Yanlışlık buradadır.
Ve de bu peygamber için belirlenmiş bir noktadan hareketle
evet.
anlaşılması gereken
anlaşılması
bir şey.
Gerekir. Peygamberin statüsünü Cenab-ı Hak belirlemiştir. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاقِ Peygamberin peygamberlik görevi tebliğdir.
Tebliğdir.
Net.
Hocam hemen buradan bir parantezle şu şeye gene geleceğim bu üçlü ayrımınıza. Çünkü orada ilim konusuna da biraz takıldım. Onu da soracağım. Ama bu illel bela kısmı var ya yani tebliğ kısmı. Peki insanlar için nasıl anlaşılıyor o? Yani peygamberin görev tanımı içerisinde yer alan. Bir durum değil mi? Tebliğ etmesi Allah'tan
peygamberi görevdir.
Elçi sıfatıyla. Peki günümüzde insanların birbirlerine bir şeyleri tebliğ etme durumuyla karşılaştığımızda ve doğrudan bu kelimeyi kullanarak bunu gerçekleştirdiklerini gördüğümüzde biraz şaşırıyorum. Belki ben anlamıyorum lütfen.
Hatta ben dehşete düşüyorum. Dahasını söyleyeyim. Çünkü herkes kendi dinini tebliğ ediyor. Şimdi bunu nasıl önleyeceğiz? Şimdi sorun burada. Herkes gerçekten bu yürekler acısıdır. Bunun için bence benim kanaatim bir müessese kurmak lazım. Dini tebliğ edecek insanları özel yetiştirmek lazım. Hatta 5-6 dil bilen, çok iyi felsefe bilen, psikoloji bilen, dini bilen insan tipleri. Bu müessese bu insan İslam'ı tebliğ edebilir diye belge vermesi lazım. Buna acilen ihtiyacımız var. Yoksa herkes kendi dinini tebliğ ediyor. Yani o dinlere karşı diğer insanların da isyan etmesinden doğal bir şey yoktur.
O zaman herkesin biz vallahi, kendi dini
var. Hiçbir insanın dinini değil, biz Allah'ın dinini istiyoruz.
Allah'ın dinini istiyoruz. Bu durumda bu tebliğ vazifesini de çok iyi anlamak lazım. Yani, ve bu kelimeyi kullanmamak lazım. Çok rahatlıkla kullanıyor
peygamberi
insanlar.
Peygamberi bir görevdir. Biz bu peygamberi görevi ümmet nasıl yerine getirecek diye düşünüp onun müesseselerini kurmak lazım.
Ve bu işte hemen oraya geleceğim, ilimle olacak bir şey değil mi hocam?
İlimsiz olmaz.
İlimsiz olmaz.
İlimsiz olmaz. İlim Kur'an'ın dünyasında çok hayatidir. Bütün referansları ilmedir. Onun için biz ne diyoruz? İlme dayalı iman. Bakın Kur'an-ı Kerim imanı eleştirmiştir. Küfür de imandır çünkü. Ama ilmi eleştirmez. Onun için biz ne yapacağız? Bakın Kur'an'ın bu metodundan ilme dayalı imanı önceleyeceğiz.
Hocam öyle bir şey söylediniz ki sanki ilme dayalı olmayan bir iman varmış gibi.
Çok var.
O ne demek?
Biz ona inanç diyoruz zaten. Başkasının inanç. İmanını onarıyorsun.
Anladım.
Senin yerine başkası düşündüğü zaman işte o onun adı.
Onun adı da inanç oluyor.
İnanç doğrusu. Oluyor.
Evet.
Ve dikkat ederseniz iman sahipleri imanı insan kendisi oluşturduğu için o yüzden insana çok güç verir o. Kendisi oluşturduğu zaman doğrusunu veya doğruyu gördüğü zaman tanır. Yanlış imanından vazgeçebilir. İnanç sahibi ise asla vazgeçmez. Kur'an'ın da kınadığı budur.
Bu da dehşet
evet,
bir şey. Evet,
Kur'an'ın da kınadığı
çünkü
budur.
Çünkü vazgeçemiyorlar. Geçemez. İnsanlar o herhalde ya yanlışsa diye sürekli Kur'an'ın söylediği
çünkü
şey değil mi?
Çünkü inanmak bizatihi bir değer değil. Doğruya inanmak bir değerdir. Onun için Hazreti Peygamber'den bir hadis olarak gelir. Şeyebetni suratul Hud festakim kema umirte diye Hud suresinde emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti beni kocattı buyuruyor peygamber. Hani Hazreti Peygamber sürekli acaba diyor. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye kendini sorguluyor. İnsanı dinç ve dinamik tutacak bu sorgulamadır.
Çünkü bir yerde artık siz her şeyi doğru yaptığınızı düşünmeye, daha doğrusu ona inanmaya başlıyorsanız ve onu da başkalarına anlatmaya başlıyorsanız zaten yapacak bir şey kalmamış ki. Hayat nasıl ilerleyecek?
Bir de yanlışı başkasına nakletme suçu var.
Evet, o suç da üstüne biniyor.
Maalesef bizim bunu ben anlayamıyorum. Ama iki tane psikolog bununla şey kazanmış, bir Nobel Barış Ödülü. Dunning ve Kruger sendromu diyorlar buna. Cahil kendine, alimin kendine güvendiğinden daha çok güveniyormuş. Ve adam haddini bilmiyor ve bunu din adına kendisini konuşmaya yetkili görüyor. Maalesef bunu değiştirmek lazım. Bu çünkü gerçekten herkes kendi dinini tebliğ ettiği zaman ortalıkta dinde kalmıyor.
Aslında cehaleti tebliğ etmiş
evet.
Oluyor insanlar bir noktada.
Hatta
değil mi hocam?
Hatta bir hocam cehaletin tahsili diye
evet, analım
kitap yazmıştı
buradan.
Hüseyin
evet,
Atay hocam.
Hüseyin Atay hocamızı cehaletin tahsili.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Bu ilim konusundan biraz daha ilerleyelim. Çünkü imanla bunu bir araya getirdiğinizde zannediyorum dinleyicilerimizin de çok dikkatini çekti. Çünkü iman konusu aslında bizim hani kırmızı çizgiler diyoruz ya öyle bir konumuzdur. Dokunulmaz bir konu gibi gelir. Sanki iman edersiniz tamam sorgulanmayacak da. Ama ilim de olacaksa başka şeyler düşündürtüyor bu bize.
Şimdi iman sorgulanacak sorgulanmayacak değil. Bu dünya görüşünde Kur'an'ın getirdiği dünya görüşüne sorgulanmayacak hiçbir şey yoktur. Dogma yoktur.
Peki nasıl hocam onu
niçin?
Bize anlatır mısınız?
Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre en önemli şey tevhiddir.
Tevhid.
Tevhid. Allah'ın birliği meselesi.
Ne kadar çok bunun üzerinde duruyor ayetler.
Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah iki olsa ne olur, üç olsa ne olur onu tartışıyor.
Onu tartışıyor.
Tartışılan bir konuya dogma diyemezsiniz.
Ama bu bir bakış açısı işte. Siz
evet,
böyle söyleyince insan düşünüyor.
Tartışılan bir
bunu.
Konuya dogma diyemezsiniz. İmana da dogma diyemezsiniz. İman... Bilginin ne kadar gelişirse imanın kalitesi o kadar artar. Bilgiye göredir.
Hocam bunu spot cümle yapmak istiyorum. Bilginiz ne kadar gelişirse imanınız o kadar artar.
Artar. Hatta ben bir hocamı hem de hayırla ya dedim Muhammed Tancı hocamı ilmi olmayanın imanı mı olur diyordu hoca. Hatta bu o derece ileri ki Maturidi kelamcıları taklidi imanı sahih görmemişlerdir. Tahkiki iman da bilgiye dayalı imandır.
Evet, bunu hep öğreniriz çocukluğumuzdan itibaren. İki iman türü, taklidi iman, tahkiki iman, ama demek ki böyle bir derecelendirmeye bizim
evet,
şu
yani
anda ihtiyacımız var.
Onun için
var.
Çok, evet. Çok ilim çok hayatidir. Bizim sıkıntımız orada ilmin, Kur'an ilmi referans alıyor, merkeze alıyor. Bizi hep ilme götürür. İlmin yerine geçmiyor. Biz şimdi Kur'an algımızda Kur'an'ı ilmin yerine geçirdiğini geçiriyoruz. Bir de onu da anlamadığın zaman problem çıkıyor. Sorun da o.
Hocam, bu Kur'an'ın vahyolunması, o 23 sene, ondan sonra kitaphaneye getirilmesi, günümüze ulaşması süreci. Aslında bütün bunlar işte bu algının oluşması için de bir alan değil mi? Yani niye böyle olmuş? Kur'an'ı bu şekilde yalın bir haliyle okuduğunuzda onları görebilirsiniz. Ama o kadar bir bilgi kümelenmesi var ki onun etrafında. Hani bilgi diyorum ama algı belki onları aktarmış bize gelenek veya kültür veya inançlar, öyle söyleyeyim. Şimdi, biz bir türlü öze nüfuz edemiyoruz herhalde bu noktada.
Kur'an bir kültürel ortamında geldi. Bence İslam kültürünün oluşum aşamasında bu kültürel ortam Kur'an'a damgasını vurdu. Kur'an'ın yorumunu çok etkiledi.
Çok etkiledi, evet.
Ve ondan sonra gelen nesil de doğrudan Kur'an'a gidip onu sorgulayacak yerde o kültürden Kur'an'a gittiği için problem oradan çıktı.
O zaman şimdi çok daha net anlaşıldı. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmış olduk. Yani Kur'an'ın kendisini referans almak bir şey, ama Kur'an'ı referans alıyoruz diyerek Kur'an'ı işaret eden, değil mi? Oluşmuş
evet.
Olan o kültüre, arka plana, belki insanların söylediklerine vurgu yapmak başka bir şey.
Ben bütün dinleyicilerime şöyle bir önerim var. İlk defa Kur'an'ı okusunlar, ondan sonra her şeyi incelesinler, son defa da Kur'an'ı okusunlar. Problemlerini çözecekler. İlk defa Kur'an'ı okusunlar, ondan sonra her şeyi araştırsın, incelesinler, sonra tekrar Kur'an'ı okusunlar. Aradaki farkı kendileri de fark edecek.
Kendileri de fark edecek.
Ve sorunlarını da çözecekler.
Şimdi herhalde biraz ters olmuş bu sizin söylediğiniz gibi. Hatta olamamış bile. Çünkü Kur'an'la ilgili söylenenleri okuyanlar, onları öğrenenler orada bir kapanma yaşıyorlar ve Kur'an'a gitme durumu zorlaşıyor.
Hayır,
belki.
Kur'an'ı okumaktan korkan bir nesille karşı karşıyayız. O kadar şartlar ilave edildi ki Kur'an okumanın bir şartı var. Aklın olacak. Başka hiçbir şartı yok. Ama bakın bizim geleneğimize. Aklın varsa kendini şeye, ben bunu anlamam lazım diye böyle bir değerin varsa Kur'an'ı okuyacaksın. Bu kadar basit. Başka bir şartı yok.
Peki hocam, bir de Kur'an'ın mucize oluşu, yani Kur'an mucizesi üzerinden, yani bunu bu kadar söyleyip sizi
şimdi Kur'an Allah'ın kelamı. Allah insanlara göndereceği mesajı önce levh-i mahfuzda yaratıyor. Önce dediğim zaman göndermeyi murat ettiği mesajın göndereceği kısmını ne zaman irade ettiyse o zaman levh-i mahfuzda yaratıyor. Cibril levh-i mahfuzdan gelip peygambere okuyor, alıyor. Peygamber de onu kitap haline getirdi. Biliyorsunuz peygamberin 40'a aşkın vahiy kâtibi vardır. Kitap haline getirdi. Peygamber hem kitap olarak kitap haline getirdi, hem de şifai olarak yanındaki insanlara da tebliğ etti. Ve elimizdeki kitap, nüsa, Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzda yarattığı, Cebrail'in oradan peygambere okuduğu, peygamberin de bize gönderdiği nüshadır. Kur'an otantik bir kitaptır. Yazarı Tanrı olan yeryüzünde tek kitaptır. Şimdi bu vahiy kısmı ile ilgili. Hı hı. Bir de daha önceki peygamberlerde hissi mucizeler vardı. Cenab-ı Hak son kitap olduğu için mucize olarak Kur'an'ı gönderdi.
Aslında yani tek mucize bugün de, denilebilecek
evet,
şey değil
hayır,
mi?
Hayır, çünkü neden şu? Bugün de her insan bir biçimde onunla karşılaştığı zaman eğer şartlanmamışsa görüyorsunuz. Onun için bizim son Şeyhülislamlarımızdan Mustafa Sabri Kur'an'a akli mucize der.
Akli mucize.
Evet. Yani burada akıl aciz kaldı. Hisler değil. Çünkü hislerin aciz kalmasından aklın aciz kalması çok daha güçlü bir şeydir.
Aslında biz hayret de ediyoruz. Yani hayret edeceğimizi de söylüyor Kur'an hani karşılaşmalarımızda. Ama akılla ilgili olan şey de çok ön plana çıkıyor. Orada bir meydan okuma var Kur'an'da. Yapamazsınız, gerçekleştiremezsiniz yani, şeklinde.
Çünkü Kur'an dikkati kendi üzerine çekiyor.
Kendi üzerine çekiyor.
Onun için ne diyor? Bu Kur'an insanları en sağlam yola ulaştırır diyor. Sadece buna bakın diyor. Yani bir sürü şeyin içinde kaybolmayın diyor.
Evet.
Hani şimdi bir bilgi kirliliği. Meselesi var ya. Onların içinde kaybolmayın, sadece buna bakın demenin bir başka yoludur o.
Evet, aslında bu söylediklerinizden yani çok sağlam motivasyonlar ediniyoruz hocam. Kur'an'a gitmek, doğrudan Kur'an'ı okumak, Kur'an'la baş başa kalmak adına. Çünkü biraz da zannediyorum cesarete de ihtiyacımız var. Evet, Kur'an okuyoruz ama o kutsallık, o saygı, yani bu tarz şekilsel pencerelerden bakmak yerine Allah bana ne diyor sorusunu sorarak.
Evet, Rabbim bana ne diyor?
Bana
bu çok
ne
önemli.
Diyor? Ben bunun muhatabı olarak bir birey olarak, birey demek çünkü evet, varlığını tamamlayan, tamamlama yolunda olan en azından insan demek. Yoksa insan dediğinizde çok geniş bir şeyden bahsediyorsunuz ama az önce söylediğimiz her şeyin içerisinde olduğu bir varlık, birey, sorumluluk alan, sorgulayan, aklını kullanan bir takım özellikli, nitelikli
ve
bir
sorumlu
insan,
olan, mükellef olan.
Oradan baktığınız zaman herhalde bu da önemli bir şey. Kur'an kendisini bu şekilde ortaya koyduğuna göre ben de bir Müslüman birey olarak Kur'an'da Allah bana ne söylüyor, Rabbim bana ne söylüyor, ben bununla ne kadar barışabilirim, uzlaşabilirim, ne kadar yaşayabilirim, herhalde buna cesaret etmem gerekiyor.
Etmek zorundayız, sorumluyuz bundan.
Peki hocam, zorunlu olma kelimesi çok daha ön plana
çıkıyor.
Bundan sorumluyuz,
bu bize sorumluluk yüklüyor. Onun için ben bir Kur'an tanımımı da burada yine paylaşayım. Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın her bir insana gönderdiği mektubun adıdır. Her bir insan. Mektubumda ne var diye insanların merak edip okumaları güzel bir şeydir.
Ve bu anlamda da insanlar her zaman bir yolculuk içerisinde olacaklar. Bilgilerini artırma yolculuğu. Çünkü az önce söylediğiniz cümleyi tekrar etmek istiyorum. Bilgimiz ne kadar gelişirse imanımız o kadar artacağına göre, bizim biliyorsunuz imanla öyle bir durumu yaşıyoruz değil mi? Aman imanımız artsın, yani orası kuvvetli olsun. Ama bu bilgiye dayalı. Bunu
bilgin da artarsa imanın artar. Çünkü Allah'tan gerçek anlamda alimler korkar demek bu demek.
İşte bu da Kur'an'da var. O zaman evet, biz her şey için Kur'an'a gitmek durumundayız.
Evet.
Evet.
Rehberimiz, tekrar edelim, rehberimiz Kur'an olduğu zaman sorunumuz orada biter.
Orada biter. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kur'an'la ilgili yine sizden çok önemli bilgiler aldık. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akbulut. Çok teşekkürler hocam.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, ben size şimdi e-posta adresimizi ulaştırmak istiyorum. Çünkü bu konuları konuşmaya devam edeceğiz ama sizler de bize daha çok hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız, sorularınız, sorunlarınız, yaşadığınız şeyler, paylaşmak istedikleriniz varsa bu e-posta adresinden ulaştırabilirsiniz. Küçük harflerle feray.ulak@trt.net.tr. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.